Ayrım 5. Bay Bergère Paris'te. Anatole France, sayfa 53. 10. Büyük baronun dul eşi ve küçük baronun annesi, Barones Jules'ün yani şu tatlı Elizabeth'in dostu, Raoul Mercier'in nasıl öldüğünü hepimiz biliyoruz. Barones yalnız kalacak bir kadın değildi. O kadar iyi bir insandı ki bir yaz akşamı Vensan ormanından Etoile Meydanı'na dönerken yeni bir arkadaş edindi. Toplum yaşamını ilgilendiren bu tanışma olayını anlatmakta fayda var. Barones Haziran ayını Lur kıyısında Montel'de geçirmişti. Grumen'den gitmek üzere Paris'ten geçiyordu. Evi uzun zamandır boş olduğu için yemeğe Vensan ormanına gitti. Yanında kardeşi Baron Weinstein, Bay ve Bayan Gromas, Bay de Terremont ve o sırada Barones gibi Paris'ten geçen genç Lacris vardı. Hepsi toplumun kaymak tabakasındandı. Hepsi milliyetçiydi. Avusturya Yahudisi Baron Weinstein de diğerleri kadar milliyetçiydi. Viyana'dan Yahudi düşmanların zulmünden kaçmış Paris'e yerleşmişti. Yahudi düşmanı büyük bir gazetede yazılar yazıyor, kiliseyle ordunun dostluğuna sığınıyordu. Bay de Terremont küçük toprak sahibi bir soyluydu. İlişkide olduğu büyük toprak sahipleri sınıfına atlayabilmek için onların görüşlerini savunuyordu. Gromanslar krallığın yeniden kurulmasından büyük çıkarlar umuyorlar ve bunu açıkça ifade etmekten kaçınmıyorlardı. Mali durumları iyi değildi. Bayan de Gromans güzel, sağlıklı ve özgür bir kadındı. Ancak Bay de Gromans iyice yaşlanmıştı ve artık gelecek korkusuyla yaşamak istemiyordu. Rahat etmek, saygı görmek istiyor, daha iyi günlerin geleceğini umut ediyordu. Kralın geri dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu. Philip'in kendisini meclise seçeceğini düşünüyordu. Kralın yeniden tahta çıkması görüşünü savunduğu için olacak, Lüksemburg'da yani senatoda bir koltuğun kendi hakkı olduğunu düşünüyordu. Melen cumhuriyetçi taraftarlarına nasıl bir bedel ödediyse kral da kendisini destekleyenlere bir bedel ödemeliydi. Genç Lacris ise baronesin toprak sahibi olduğu vilayette kralcı gençlik örgütü genel sekreteriydi. Gromansların alacaklıları da aynı vilayette yaşıyorlardı. Ağaçların altında küçük bir masanın etrafına oturmuşlar. Mum ışığında, üzerinde kelebeklerin uçuştuğu abajurların yanı başında Joseph Lacris'in mükemmel bir şekilde ifade ettiği düşüncede birleşiyorlardı. Fransa'yı kurtarmalıyız. Gerçi artık ne Ford Cumhurbaşkanı ne de Melen Başbakan'dı ama büyük kararlar almanın, büyük umutlar beslemenin tam zamanıydı. Ford, frak ve iskarpin giyer, hep kendini över. Melen ise köylü redingotu ve demir ayakkabılarıyla bir arpa boyu gidemezdi. Ford ve Melen yönetimi adildi ama en güzel zamanda çekip gitmişler. Ford ölmüş, Melen iktidardan çekilmişti. Milliyetçi Cumhurbaşkanı cenazesinde beklenen olmamış, katafalk darbesi başarısız kalmış. Senato Başkanı Lübey'i alaşağı etse de sonra sosyalistler onu alaşağı etmişler, cumhuriyetçi bir hükümet kurulmuş ve güven oyu almıştı. Ama bütün bunlara rağmen gericiler kiliseyi, orduyu, adliyeyi, toprak aristokrasisini, sanayiyi, ticareti, parlamentonun bir bölümünü ve basının hemen hemen tamamını ellerinde tutuyorlardı. Genç Lacris'in de zekice ifade ettiği gibi hiçbir adalet bakanı, hiçbir polis komiserini kralcı ve Yahudi düşmanı derneklerde arama yapmaya ve delil toplamaya zorlayamazdı. Bay de Terremont, zavallı Ford dedi. Bize büyük hizmetlerde bulundu. Bayan de Bonmont içini çekti. Orduyu severdi. Bay de Terremont, evet haklısınız dedi. Şatafattan o kadar hoşlanıyordu ki kral bugün iktidara gelse kimse yadırgamaz. Bayan de Bonmont kralın dönüşünde altı beyaz atın çektiği bir arabaya binip binmeyeceğini sorup duruyordu. Bay de Terremont sözüne devam etti. Geçen yaz bir gün Lafayette sokağından geçiyordum. Trafik tıkalıydı, arabalar durmuştu. Polis yolu kesmiş, yayalar kaldırım kenarına dikilmiş bekliyordu. Ne olduğunu sordum. Bir ziyaret için Saint-Denis'e giden Cumhurbaşkanı'nın Elize Sarayı'na dönmek üzere olduğunu ve polisin bir saattir yolu kestiğini söylediler. Burjuvalar ellerinde büyük paketlerle arabalarda bekliyorlar. Trene yetişmeleri imkansız hale gelmesine rağmen onlar da işsiz güçsüz takımı da saygıyla Cumhurbaşkanı'nın geçmesini bekliyordu. Krallık zamanının adetleri değişmemişti. Yani anlayacağınız insanlar kralı karşılamaya hazırdılar. Joseph Lacris, Parisliler artık cumhuriyetçi değil, her şey yolunda dedi. İyi ya dedi Bayan de Bonmont. Bay de Gromans kralcı gençlik örgütünün genç sekreterine. Babanız da sizin kadar iyimser mi? Diye sordu. Tarikatçı papazların avukatı Üstad Lacris'in görüşleri önemliydi. Lacris genelkurmayla çalışıyor. Ren duruşmasını hazırlıyordu. Tanık generallerin verecekleri ifadeleri hazırlıyor, bunları ezberletiyordu. Baron'un milliyetçi yıldızlarından biriydi. Kralcıların hazırladığı darbe girişiminin başarılı olacağına inanmadığı söyleniyordu. Lacris, bundan önce Chambord ve Paris kontları hesabına çalışmıştı ve Cumhuriyeti yıkmanın pek kolay olmadığını biliyordu. Cumhuriyet öyle göründüğü gibi saf bir kız değildi. Senatoya da güven duymuyordu. Hayatını bugün kralsız bir krallık olan Fransa'da sürdürmekten ve avukatlıktan da iyi kötü para kazanmaktan başka çaresi yoktu. Oğlunun iyimserliğini paylaşmıyorsa da gençlik coşkusunu kınamayacak kadar hoşgörülüydü. Babamın kendi, benim de kendi düşüncelerim var dedi ama amacımız aynı. Sonra da Bayan de Bonmont'a doğru eğilerek alçak sesle "Darbeyi Ren duruşması sırasında vuracağız" diye ekledi. Bay de Gromans samimiyetle içini çekerek "Allah utandırmasın" dedi. "Fransa'yı kurtarmanın zamanı geldi." Hava çok sıcaktı. Hemen hemen hiç konuşmadan dondurmalarını yediler. Sonra yeniden isteksiz bir şekilde havadan, sudan söz ettiler. Bayan de Gromans da Bayan de Bonmont moda üzerine konuşuyorlardı. Bayan de Gromans, "Bu kış hepimiz halktan kadınlar gibi giyineceğiz" dedi. Baronesi kabarık hantal bir etekle hayal etmek hoşuna gitmişti. Bay Gromans, "Bugün nereye gittiğimi mümkün değil tahmin edemezsiniz" dedi. "Senatoya gittim." Birleşim yoktu. Lapra Töle bana sarayı gezdirdi. Her şeyi gördüm. Salonu, büstler galerisini, kitaplı, güzel bir yer senato. Tabii anlatmadan geçti birkaç şey vardı. Kral tahta çıktıktan sonra meclisin toplanacağı amfiyi ziyaret etmiş, kadife koltuklara dokunmuş, salonun ortasında merkezde oturacağı yeri gözüne kestirmiş, laboratöriye maaşların nerede ödendiğini sormuştu. Geleceğin meclisine yaptığı ziyaret hırsını uyandırmıştı. Gene aynı samimiyetle yineledi. "Fransa'yı kurtaralım Bay Lacris, Fransa'yı kurtaralım, geç bile kaldık." Lacris iddialıydı. Son derece ölçülü ve inançla konuştu, şüpheye yer yoktu. Her şey hazırdı. Vilayette Vali Worm Claven'le birkaç dreyfusçunun hesabını görmek kolaydı. Pudra şekeri serpilmiş bir dilim şeftali ağzına atarken, "Her şey kendinden olup bitecek," dedi. Sonra sözü Baron Wallstein aldı. Uzun uzun konuştu. Bu işleri ne kadar iyi bildiğini gösteren şeyler söyledi, öğütler verdi. Sevdiği Viyana öyküleri anlattı, sözünü bağlarken hiç terk etmediği Alman şivesiyle şunları söyledi. "Çok iyi. Ama Başkan Ford'un cenazesinde başarısızlığa uğradınız. Bunu kabul edin. Samimiyetinize güvenerek söylüyorum. Dost acı söyler. Bir daha hata yaparsanız kimse size güvenmez." Saatine baktı. Oyun bitmeden operaya yetişmesi gerekiyordu. Bir pro yaktı ve masadan kalktı. Joseph Lacris gizli faaliyetlerde bulunduğu için ketumdu. Ama güç ve etkinliğini hissettirmeyi seviyordu. Ceketini yaka cebinden mavi deri bir cüzdan çekti ve bir mektup çıkararak Bayan Demona uzattı, gülümseyerek. "Evimde arama yapabilirler, her şey üzerimde taşımak zorundayım," dedi. Bayan de Bonmont mektubu aldı ve alçak sesle okudu. Heyecan ve saygıdan kıpkırmızı olmuştu. Mektubu okuduktan sonra elleri titreyerek Joseph Lacris'e geri verdi. Yüce mektup tekrar mavi deri cüzdana, oradan da kralcı gençlik örgütü sekreterin ceket cebine girdikten sonra Baroness Elizabeth gözyaşları içinde ve alev alev yanan gözlerle ona uzun uzun baktı. Baroness'in gözünde genç Lacris pırıl pırıl bir kahramandı. Gece ilerledikçe hava soğuyor ve nem oranı yükseliyordu. Çiçek ve bardaklara pembe ışıklar yansıtan lambalar, insanlar masadan kalktıkça tek tek sönüyordu. Baroness ve Bayan de Gromans ısrar ettiler. Joseph Lacris mektubu tekrar cüzdandan çıkardı ve alçak ama belirgin bir sesle okudu. "Azizim Joseph, dostlarımızın öncülüğünüzde gösterdiği yurtsever coşkudan çok mutluyum. Çok iyi duygular taşıdığını sandığım PD'yi gördüm. Candan sevgilerimle, Philip." Joseph mektup okuduktan sonra cüzdanını da yakasındaki beyaz karanfilin altına göğsünün üzerine yerleştirdi. Bayan de Gromans beğenisini ifade eden birkaç kelime mırıldandı. "Çok iyi, çok iyi. Gerçek bir önder gibi yazmış mektubu." "Joseph Lacris, ben de aynı görüşteyim," dedi. "Gerçek önderin emirlerini yerine getirmekten zevk alırız." Bay de Gromans, "Çok özlü bir ifade tarzı var," diye sürdürdü. "Orlean dükü, Chambord kontundan yazı sanatını öğrenmiş. Bayanlar, Chambord kontunun şimdiye kadar yazılmış en güzel mektupları kaleme aldığını herhalde biliyorsunuzdur. Bay Lacris'in okuduğu mektupta onun üstü bundan izler görüyorum. Dük'ün ifadesinde gençlik var, coşku var. Genç prensimiz güzel bir insan. Gerçek bir Fransız, gerçek bir savaşçı. Beğeniliyor, seviliyor. Varoşlarda ona ekmek kapımız dendiğini duydum. Lacris, davamız yığınlar içine gittikçe daha çok taraftar buluyor dedi. Resmini taşıyan rozetler fabrika ve atölyelerde kapışılıyor. Aslında halkımız sanıldığından daha sağduyulu. Zafer yakındır. Bay de Grumaz hoşgörü ve otorite dolu bir sesle yanıt verdi. Sizin gibi çalışkan, tedbirli ve fedakar insanlar her zorluğu alt edebilir. Ben inanıyorum ki başarıya ulaşmak için çok kan dökmemiz gerekmeyecek. Rakipleriniz toplu halde saflarınıza geçecek. Grumaz cumhuriyetçilerin safındaydı ama bu krallığın yeniden kurulması taraftar olmasına engel değildi. Ancak o Lacris'in açıkladığı şiddet yöntemlerini onaylamıyordu. Bay de Grumaz, Vali Worm Clavlen'in verdiği balolara çağrılıyor, Bayan Worm Clavlen'le sıkı fıkı ilişkiler sürdürüyordu. Lacris, valinin hesabını görmeleri gerektiğini söylediği zaman yerinde bir davranışla susmuştu. Ama Prens Philip'in mektubuna övgüler düzmesinde bir sakınca yoktu. Bay de Termont da Bay de Grumaz kadar yurtseverdi, o da Philip'in üslubundan hoşlanmıştı. Ama şu anda tek düşüncesi mektubu elde etmenin yolunu bulmaktı. İlginç yazı ve imza koleksiyonu yapıyordu. Nasıl bir yol bulabilirdi? Değiş tokuş mu, hediye mi, ödünç alma bahanesiyle mi? Dreyfus davası ile ilgili birçok mektup ele geçirmiş, ilginç bir dosya hazırlamıştı. Şimdi de bu olası darbenin belgelerini toplamaya çalışıyordu. Niyeti prensin mektubunu koleksiyonun baş köşesine koymaktı. Ama nasıl? Mutlaka ziyaretime gelin Bay Lacris dedi. Beni görmeye, Nüye'ye gelin, daha birkaç gün buradayım. Size çok ilginç belgeler göstereceğim. Mektup hakkında da konuşuruz. Bayan de Grumaz, kralın mektubuna çok ilgi göstermişti. Toplum içinde nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyordu. Philip'in adını duyar duymaz, kral aralarındaymış gibi başını eğerek selam vermişti. Ama pek heyecan duyduğu söylenemezdi. Krala karşı olan duygularında bir özellik yoktu. Bir prensin ne olduğunu biliyordu, o kadar. Dük'ün bir akrabasını çok yakından tanımıştı. Bu tanışma bir öğleden sonra Şanzelize'de gözden uzak bir evde olmuştu. Birbirlerine söyleyecekleri ne varsa o gün söylemişler ve bir daha görüşmemişlerdi. Monseigneur sıradan bir davranış tarzı göstermişti. Bayan de Grumaz elbette bu görüşmeden onur duyuyordu ama hiçbir özelliği yoktu doğrusu. Prenslere saygı duyuyor, arada bir onları seviyordu ama ille de prens diye de bir takıntısı yoktu. Mektup onu hiç heyecanlandırmamıştı. Genç Lacris'e yakınlık duyuyordu ama ateşli, heyecan veren bir duygu değildi bu. Şu zayıfça, kibar, pek fazla parası olmayan, başarılı olmak ve önemli birisi olduğu havasını yaratmak için epey uğraşan sarışın, kısa boylu adamı anlıyor, ona hak veriyordu. Bu tür bir yaşam tarzını parasız sürdürmenin zor olduğunu biliyordu. İkisi de üst tabakalar arasında yaşıyorlardı ve bu anlaşmalar için yeter bir sebepti. Gerektiği zaman birbirlerine yardımcı olmalıydılar ama o kadar, fazlası değil. Bayan de Grumaz bunun üzerine, ''Tebrikler Bay Lacris'' dedi. ''Hayırlı olsun.'' Baroness Jule, krala karşı çok daha fazla yakınlık duyuyordu. Viyanalı bu hoş kadın, amblemi beyaz karanfil olan darbeyi candan destekliyordu. Çiçekleri çok severdi. Soyluların kralı yeniden tahta oturtmak için kurdukları entrikalara karışmak onu heyecanlandırıyordu. Böylece Fransız aristokrasisinin arasına karışmış sayıyordu kendini. İleride saraya bile çağrılırdı belki. Gözü yükseklerde değildi. Bu olaya daha çok şefkatle yaklaştığı söylenebilirdi. Prensin mektubunda onu en fazla etkileyen şiirdi. Bunu da açıkça söyledi zaten. Bay Lacris, bu mektup çok şairane. Joseph Lacris, doğru dedi. Uzun uzun bakıştılar. O gece çiçek ve mumlarla örtülü masada kayda değer başka bir şey konuşulmadı. Ayrılık saati gelmişti. Joseph Lacris baronesin mantosunu tuttu. Barones elini öpmesi için Bay Termond'a uzattı. Termond şimdilik kalmakta olduğu Nüye'ye kadar yürüyecekti. 1500 adım kadar ötede dedi. Buraya çok yakın. Nüye'yi fazla bilmezsiniz herhalde. St. James'te eski bir park kalıntısı, bir hasır atölyesinde de Lemoyne'un resimlerini keşfettim. Bir gün beklerim, mutlaka görmeye gelin. Ay ışığının yansılar arasında gözden kayboldu. Baroness de Bonmont Grumaz'ları evlerine bırakmayı önerdi. Kardeşi Weinstein bir araba göndermişti. Gelin lütfen, üçümüz de sağırız dedi. Grumaz'lar kibarca reddettiler. Bir araba çağırıp bindiler. Baroness bekleyen arabanın önünde Lacris ile baş başa kalmıştı. Benimle gelmek istemez miydiniz Bay Lacris? Rahatsız etmeyeyim. Hayır, hiç de değil. Nerede inmek istersiniz? Etuvalde. Gece sessizdi. Araba ağaçların arasında uzanan karanlık mavi yolda ilerlemeye başladı. Araba durunca Baroness bir düşten uyanıyormuşçasına sordu. Neredeyiz? Bay Lacris. Etuvalde maalesef dedi. Lacris indikten sonra araba Marso Caddesi'ne yöneldi. Baroness serinlemeye başlayan arabanın içinde elinde solmaya yüz tutan beyaz bir karanfil, gözleri ve dudakları aralık, hala heyecan dolu anlar yaşıyordu. Lacris ile ateşte kucaklaşmaları sırasında kralın mektubu göğsüne iyice yaklaşmış, aşkın heyecanı ile zaferin gururu bir araya gelmişti. Bu mektubun yaşadığı anlara milli bir anlamla Fransız tarihinin ihtişamını kattığını hissediyordu. 11. Berry sokağında bir ev, avlunun dibi, küçük bir asma kat, taş duvarlar. Duvarlar kadar hüzünlü bir gün ışığı. Yürütme komitesi başkanı Duc Jean'ın oğlu Henry de Bresse, çalışma masasına oturmuş bir mürekkep lekesine A, ip, sepet ekliyor, balon resmi çiziyordu. Arkasındaki duvara kralın resmi asılıydı. Resimde kral çok rahat, çok genç görünüyor, sıradan bir şekilde törendeymiş gibi bakıyordu. Resmin çevresi üç renkli, zambaklı bayraklarla süslüydü. Odanın her tarafında Vendeli, Britanyalı hanımların zambak ve kralcı sloganlar işledikleri flamalar vardı. Köşedeki panoya süvari kılıçları asılmış kartondan bir şeridin üzerine Yaşasın Ordu yazılmıştı. Panonun altında Joseph Reinach'ı goril gibi gösteren bir karikatür asılıydı. Odada hem resmi hem samimi bir hava vardı. Odadaki eşya bir kresör dolabı, bir kasa, bir koltuk, dört sandalye ve siyah ahşap bir çalışma masasından ibaretti. Propaganda broşürü kolileri duvar diplerine yığılmıştı. Kralca Gençlik İlahiyat Komitesi Sekreteri Joseph Lacris sırtını şömineye dayamış, hiç konuşmuyor, üye listelerini inceliyordu. Güneybatı Kralcı Komiteler II. Başkanı Henry Leon ise bir sandalyeye tersten oturmuş, dalıp gitmiş, kaşlarını çatmış düşünüyordu. Pervasız ve genellikle asık suratlıydı. Para işlerinde aileden gelme yetenekleri vardı. Bu yetenekleri nedeniyle arkadaşları ona değer verirdi. Union General ekonomik krizi sırasında iflas eden İspanya Bourbonlarının bankeri Leon Leon'un oğluydu. Ne derseniz deyin vaziyet iyi değil dedi. Hissediyorum bunu. Etrafımızdaki çember her gün biraz daha daralıyor. Melen zamanında hareket kabiliyetimiz vardı. Rahattık. Bugün o yok. Dirseklerini açıp kollarını oynattı. O zaman nasıl rahat olduklarını, şimdi ise düştükleri sıkıntı ifade etmek istiyordu. Sözüne devam etti. Melen zamanında her şeyimiz vardı. Hükümet, ordu, polis, adliye, idare hepsi bizden yanaydı. Henry de Bresse, bunların hepsi hala bizden yana dedi. Hükümet itibar yitirdikçe kamuoyu bizden yana dönüyor. Aynı şey değil. Melen zamanında biz resmi görüşü temsil ediyorduk. Muhafazakar ve hükümet yanlısıydık. Komplo için uygun ortam vardı. Hata yapmayalım. Fransızlar genel olarak muhafazakardır. Evde oturmayı severler. Melen bize çok büyük bir hizmette bulunmuştu. Kralcıların uysal, yumuşak başlı olduğunu söylemişti. Cumhuriyeti savunanların aslında kralcılar olduğunu söylüyordu. Kitleler de buna inanmıştı. Melen'in söylediklerinden kim şüphe edebilirdi? Toplumda kabul görmemizi sağlamıştı. Ne dersiniz? Bunlar önemsiz şeyler mi? Henry de Bresse içini çekti. Melen dürüst insandı. Hakkını vermeli. Joseph Lacris, Melen yurtseverdi. Melen'in başbakanlığı sırasında biz her şeye sahiptik, biz her şeydik ve biz her şeyi yapabilirdik. Gizlenmek, saklanmak gibi bir derdimiz yoktu. Cumhuriyetin parçasıydık. Hatta yüce yurtseverlik duygularımız bizi cumhuriyetten bile üstün kılıyordu. Biz bütün dünyaydık, Fransa'ydık. Baldır çıplak kızı pek sevmem ben ama arada bir iyiliği tutar. Bunu göz ardı etmemek lazım. Melen zamanında polis hoştu, tatlıydı. Bresse belki anlatmışımdır. Sizin ustalıkla örgütlediğiniz bir gösteride avazım çıktığı kadar yaşasın polis diye bağırmıştım. Yalandan değil, samimiyetle bağırmıştım. Jero Richard aynı dönemde yaşasın cumhuriyet diye bağırdığı için hapse atılmıştı. Melen işimizi çok kolaylaştırıyordu. Süt annemiz gibiydi, ninni söylüyordu. Ninni söyleye söyleye uyuttu bizi. Elbette uyuttu. General Decuy'un söylediklerini hatırlıyor musun? Her şeyimiz var. Her şeyimiz varken niye muhalefet edelim? Ne gereği var? Durup dururken tepki çekmeye değer mi? Ne güzel günlerdi onlar. Köylü Melen vaziyeti idare ediyor, keman çalıyor ve biz hep birlikte dans ediyorduk. Milliyetçiler, kralcılar, Yahudi düşmanları plebisitçiler. Melek'in başbakanlığı sırasında herkes köylü, herkes zengindi. Dupuy başbakan olunca rahatımız kaçtı. Mertlik bozulmuştu. Belki Dupuy bize kötülük etmek istemiyordu ama gerçek dost değildi. Bizi orada burada gezdiren şişman bir arabacıydı o. İyi kötü, düşe kalka, sağa sola çarpa çarpa yolumuza devam ediyorduk. Ama araba neredeyse devrilecekti. Belki beceriksiz değildi ama beceriksiz gibi duruyordu. İkisi aynı şey değil mi? Beceriksiz değilsin ama beceriksiz gibisin. Kafası karışıktı. Ne istediğini bilmiyordu. Bu tip arabacı çoktur, yolu bilmez ama biliyormuş gibi sırıtır, sizi deli eder. Arabayı yanlış yola sürer. Ben Dupuy'i savunmuyorum, dedi Henry de Bresse. Ben bunları onu itham etmek için söylemiyorum. Onu gözlemekle yetiniyorum, o kadar. Onu değerlendirmeye çalışıyorum. Hiç kızmıyorum ona. Bize büyük hizmetleri oldu. O başbakan olmasaydı şimdi hepimiz hapishanede olurduk. Ford'un cenazesinde katafalk eylemi başarısız oldu, öyle değil mi? Dupuy olmasaydı yanmıştık, kuzucuklarım benim. Lacris gözünü defterden kaldırmadan yanıt verdi. Ama o bütün bunları bizi kollamak niyetiyle yapmadı. Evet, elinden fazla bir şey gelmiyordu. İşe bir sürü general karışmıştı. Dupuy durumu hemen kavradı. Her şeye rağmen çok şey borçluyuz ona. Yok canım, dedi Henry de Bresse. Nasılsa biz de Derulet gibi beraat ederdik. Belki de ama Dupuy cenaze bozgundan sonra zaman kazanmamıza imkan verdi. Bu nedenle minnet borçluyuz ona. Ama öte yandan bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum bize çok kötülük etti. Durup dururken ortada fol yok, yumurta yokken cumhuriyeti kollamak bahanesiyle üzerimize geldi. Belki de başbakan olduğu için öyle davranması gerekirdi ama bize zarar verdi. Durmadan aynı şeyi söylüyorum, söylemekten de bıktım. Bu ülke muhafazakardır. Dupuy Melen'in gibi... Bizim muhafazakar ve cumhuriyetçi olduğumuzu söylemiyordu. Söyleseydi kimse inanmazdı zaten. Söylediklerine kulak asan yoktu. Dupuy'in başbakanlığı sırasında otoritemiz epeyce azaldı. Hükümet edemiyor, güven veremiyorduk. Profesyonel cumhuriyetçileri endişelendirdik. Bundan onur duyulur ama tehlike artıyordu. Dupuy dönemi Melen döneminden kötüydü. Şimdi de Waldeck Russo dönemi. Dupuy döneminden kötü. Gelen gideni aratıyor. Acı ama gerçek. Henry de Bresse bıyığını burup duruyordu. Haklısınız, dedi. Waldeck Mieran hükümetinin niyeti bozuk ama tekrar ediyorum itibarını yitirdi. Yakında düşecek. Halk desteğini kaybetti. Leon, peki dediklerinizin doğru olduğunu kabul edelim, dedi. Farz edelim, halkın desteğini kaybetmiş olsun. Ama düşer ayak bize darbe vurmayacak mı? Bir hükümet ister itibar kaybetsin, ister etmesin. Bir süre iktidarda kalıyor, öyle değil mi? İktidarda kaldığı süre içinde yapacağını yapıyor zaten. Halkın hoşlandığı hükümet diye bir kavram olabilir mi? Hükümet etmek zaten hoşnutsuz kılmak demektir. Biz bizeyiz, açık konuşalım. Biz iktidara gelince halk mutlu mu olacak? Sizi mavi elbiselerinizle sırtınızda bir anahtar gördükleri zaman alkış tutacaklar. Eğri oturup doğru konuşalım. Halk bizi sevebilir mi? Kendimizi kandırmayalım. Waldeck hükümetinin akılsızlardan kurulu olduğunu söylüyoruz. Buna itirazım yok. Bunu söylemek ayrı bir şey, inanmak ise apayrı bir şey. Eğer inanırsan iş değişir. Joseph Lacris söze karıştı. Hükümetin güçsüz olması bizi rahatlatmalı. Güçsüz olursa sözünü dinletemez. Henry Leon yanıt verdi. Hükümetler uzun süredir güçsüz ama nedenle güçsüz olurlarsa olsunlar hakkımızdan geliyorlar. Joseph Lacris, tek bir polis bile Waldeck hükümetin emirlerini dinlemiyor. Henry Leon, aman aman dinleyen olmasın sakın. Olsa yanmıştık. Üçümüz de çığır atarlardı. Etrafımızdaki çember daralıyor, inanın bana. Filozofun biri şöyle demiş. Cumhuriyetçiler yönetmeyi bilmezler ama iş kendilerini savunmaya gelince aslan kesilirler. Bence bu söz üzerinde durmaya değer. Henry Leon konuşurken Henry de Bresse başka bir mürekkep lekesine başlar, antenler, ve ayaklar eklemekle meşguldü. Kağıda şöyle bir baktı, çizimden memnun kalmıştı. Sonra ekledi. Elimizde hala iyi kozlar var. Ordu, kilise. Henry Leon sözünü kesti. Ordu, kilise, adliye, burjuvazi, kasap çırakları ve benzeri ve benzeri. Cumhuriyetin zevk-ı sefa treni. Ama ne yaparsanız yapın bu tren yoluna devam ediyor ve makinist dur diyene kadar devam edecek. Joseph Lacris iç çekerek. Of of dedi. Ford Cumhurbaşkanı olsaydı ne iyi olurdu. Henry Leon. Felix Ford laf olsun diye bizden yana olduğunu söylüyordu dedi. O, Breselya'nın mallarına el koyabilmek için milliyetçi geçiniyordu. Başarılı olsaydık bize cephe alacaktı. Kralın yeniden başa geçmesi hiç işine gelmiyordu. Öyle ya, krallık ona ne kazandıracaktı ki? Felix Faure başkomutan mı olacaktı? Şimdi Faure öldü, biz üzülüyoruz ama çaresi yok. Gözyaşlarımızı silmemiz lazım, şunu unutmayalım. Faure kaptanlık yapmıyordu. Dümen elinde değildi yani. Lübe de kaptan değil. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun dümeni eline alamaz. Bence işin en kötü yanı görünmez bir kaptan tarafından yönetiliyor olmamız. Ortada kaptan falan yok ama gemi yoluna devam ediyor. Asıl korkulması gereken durum bu. Bir de toplumda genel bir isteksizlik, gevşeklik var. Yurttaş Pissolo'nun çok güzel bir sözü var. Dinleyin, anlatayım. Yahudi düşmanlarıyla bir olup Lübe'ye karşı gösteri düzenlediğimiz günlerden biriydi. Göstericiler Panama, istifa, yaşasın ordu diye bağırıyorlardı. Çok güzel gösterilerdi. Küçük Pontio ve General Decuy'in iki oğlu başı çekiyordu. Yakalarında beyaz karanfil, ellerinde elma topuzlu değnekler vardı. Paris'in seçme işportacılarına para vermiş, peşlerine takmıştık. İşportacılar hallerinden memnundu. Esasında para vermesek de gelirlerdi. Gösteriye katılmanın hiçbir riski yoktu. Anlayacağınız yumruklar havadaydı, bağırıp çağırıyorduk. Ama birdenbire bir karşı gösteri başladı. Sayıları bizden azdı. Bizden güçsüzdüler ama kararlı ve militandılar. Yaşasın Cumhuriyet, kahrolsun papazlar diye bağırıyor, bize doğru geliyorlardı. Arada bir de yaşasın Lübe diyorlardı. Polis bulvarda alacalı bir halının kenarındaki siyah şerit gibi barikat kurmuştu. Bu beklenmedik duruma sinirlendiler. Karşı göstericilerin üzerine yürüdüler. Başka bir polis grubu da arkadan geldi. Kısa süre içinde Lübe taraftarlarını dağıttılar. Kalan 3-5 kişiyi de Duru Belediyesi'nin karanlık dehlizlerine tıktılar. O kargaşa günlerinde işler böyle yürüyordu. Bay Lübe iki adım ötede Elize Sarayı'nda oturuyor, kendi polisi gene kendi taraftarlarını dağıtıyordu. Lübe olup biteni bilmiyor muydu? Yoksa biliyordu da elinden bir şey mi gelmiyordu? Bilemiyoruz. Acaba halk hoşnutsuzluğunun bu gösteriler sayesinde yatıştığını mı sanıyordu? Hiç sanmam. Bunu düşünebilecek kadar akıllı değildi. O kadar akıllı olsaydı bu kış Elize Sarayı'nda kralımızın kapısı önünde nöbet tutmayı umut edemezdik. Kesin olan bir şey var. Polis kendiliğinden ve iyi niyetle harekete geçiyor. Böylece Bay Lübe'ye olan sempati artıyor. Halk polise sevgiyle bakıyor. Bu durumda da bize iyilik değil kötülük yapılıyordu. Çünkü halk memnundu. Biz ise halkın memnun olmasını değil, memnun olmamasını istiyorduk. Bu olaylı haftanın son günlerinden biriydi. Harekat planlandığı gibi adım adım gerçekleşiyordu. Karşı göstericiler bir yandan, polis bir yandan da bizim tarafımızdan dağıtılıyordu. Bir ara yurttaş Pissolo hükümet yanlısı karşı göstericilerin saflarından sıyrıldı, küçük vücuduyla eğilip bükülerek öfkeli bir şekilde bize doğru yürümeye başladı. Ben ve emrimdeki yaklaşık 12 işportacı Drew sokağı köşesinde durmuş, Panama, istifa diye bağırıyorduk. Aslını sorarsanız yerimiz çok rahattı. Ben tempo tutarken adamlarım da Panama, Panama diye bağırıyordu. İşimizi çok iyi yapıyorduk. Pissolo bize sığındı. Bizden çok polisten korkuyordu. Haklı da sayılırdı. 2 yıldır her toplantıda, her gösteride karşılaşıyorduk. Birbirimize etmediğimiz küfür kalmamıştı. Papaz, satılmış, sahtekar, hain, katil, vatansız. Aramızda acayip bir dostluk, bir yakınlık doğmuştu. Pissolo gibi radikal bir hürriyetçinin, bir sosyalistin, Lübe gibi ılımlı bir politikacıyı desteklemesi hoşuma gidiyordu. Herhalde Lübe, sermayenin millileştirmesini isteyen Pissolo cücesi kendisini savunduğu için hiç de memnun değildi. Burjuva Lübe herhalde kendisini gene burjuvalar savunsun isterdi. Ama benden hiç medet ummasın. Bağırmaya devam ediyorduk. Panama istifa, Panama istifa, yaşasın ordu, kahrolsun Yahudiler, yaşasın kral. Pissolo bize sığınınca onu anlayışla karşıladım. Bakın bu Pissolo desem 12 işportacı onu iyice benzetirdi. Ama bunun kime faydası olurdu? Hiç sesimi çıkarmadım. Sakince yan yana durduk. Gözaltına alınan Lübe yanlarının ite kaka Drus sokağı karakoluna götürmelerini izliyorduk. Çoğu baygındı. Polisler onları saman çuvalı gibi sürüklüyorlardı. Göstericiler arasında yakışıklı, sakallı, sosyalist bir milletvekili, anne, anne diye ağlayan bir çırak, gözaltları şiş, burnu parlak bir gazete yazı işleri müdürü vardı. Birden Marseillaise'i söylemeye başladık. Saf olmayan kan. Göstericiler arasında ötekilerden daha saygıdeğer ve etkili biri dikkatimi çekti. Yaşlıca biriydi, ciddi bir öğretim üyesiydi herhalde. Polisleri ikna etmek için epey dil dökmüş, karşılığında da epey sopa yemişti. Sopa yedikçe komik bir şekilde havaya sıçrıyor, sanki uçarak kaçma eğilimi gösteriyordu. Uzun boylu, zayıf, ince ve komikti. Başı açık ve içler acısı bir haldeydi. Gözlüklerini kaybettiği için etrafına bakıyor ama hiçbir şey göremiyordu. Dış dünya ile ilişkisi kesilmişti. Polislerin demir bilekleriyle, demir ökçelerinden başka bir şey hissetmiyordu anlaşılan. Sıkıntı içindeydi. Isola biz düşmanlarıyla kuşatılmış olmasına rağmen yorum yapmaktan kendini alamadı. Cumhuriyet yönetimi altında cumhuriyeti savunanlara nasıl davranıyorlar? Hayret. Ben de kendisine epey hoş bir durumda karşı karşıya olduğumuzu ifade ettim. Isola itiraz etti. Hayır, kralcı yurttaş dedi. Hoş bir durum değil, nahoş bir durum. Ama asıl üzücü olan halkın ilgisizliği. Yurttaş Isola böylece iki tarafı da eşit gördüğünü ifade ediyor. Halkın ilgisizliğinin herkesi etkilediğini söyleyerek bizi onurlandırıyordu. Tekrar göstericilere baktım. Ruhsuz ve isteksiz görünüyorlardı. Ara sıra aralarında biri heyecanlanıyor, şevke geliyor. Kahrolsun Lübe, kahrolsun hırsızlar, kahrolsun Yahudiler, yaşasın ordu diye bağırıyorlardı. Polislere yakınlık duyuyorlardı, çok sakindiler. Bu sükunetten sonra da bir şey olacağı yoktu. Fırtına kopmayacak. Yurttaş Bissolo felsefi bir hüzünle sözlerini sürdürdü. Halk ilgisiz. Asıl felaket bu. Biz cumhuriyetçiler, sosyalistler ve özgürlükçüler bugün üzülüyoruz. Yarın siz üzüleceksiniz. Susmayan eşeği suya götürmenin ne zor olduğunu o zaman anlayacaksınız. Bugün cumhuriyetçiler tutuklanırken kimsenin kılı kıpırdamıyor. Yarın aynı şey kralcıların başına gelecek. Bay Henry Lyon sizi, arkadaşlarınızı ve Bay Derulle'nin kurtarmak için kimse kılını kıpırdatmayacak. Missolo'nun bu sözleri bana geleceğimizin karanlık olduğunu gösterdiğinden ama yiğitli elden bırakmadım. Yurttaş Missolo dedim. Aramızda çok önemli bir fark var. Siz halkın gözünde bir avuç satılmış ve vatansızsınız. Biz ise kralcı ve milliyetçiyiz. Halk bizi seviyor. Missolo gülümsedi. Buyurun Monsenyör dedi. At siz binin diye bekliyor. Ama emin olun ki biner binmez üzerinden atacaktır. Berbat bir attır bu. Daha kötüsü olmaz. Halkın sevgisi dediğiniz şey ne zaman geri tepmemiştir ki? Kitleler göklere çıkararak övdükleri hangi harekete sonuna kadar destek olmuşlardır ki? Yanılıyorsunuz sayın milliyetçiler. Halk sizi sandığınız kadar sevmiyor. Sevmediği gibi medet de olmuyor. Halk sizi hele bir kucaklasın. O zaman anlayacaksınız onun ne kadar güçsüz ve alçak olduğunu. Fransız halkına iftira etmeye hakkı olmadığını sert çatırlatmaktan kendimi alamadım. Missola bana sosyolog olduğunu, bilimsel temele dayalı bir sosyalizmden söz ettiğini, bütün olayları küçük bir kutuda sırasıyla tasnif ettiğini ve böylece bilimsel bir yöntem izlediğini söyledi. Şöyle devam etti. Egemenlik halkta değil bilimdedir. Bir saçmalığı 36 milyon insan hep birazdan haykırsa bile o şey saçmalık olmaktan çıkmaz. Yığınlar genellikle kölelerden bile kölece davranmışlardır. Güçsüzler çoğaldıkça güçten düşerler. Genellikle hareketsizdirler. Ancak açlıktan ölme noktasına gelince biraz kıpırdarlar. 10 Ağustos 1792 sabahında Paris halkı hala kralcıdır. Bunu size kanıtlayabilirim. 10 yıldır politika ile uğraşıyor, toplantılarda konuşuyorum. Az dayak yemedim. Halk yeni yeni bir şeyler öğrenmeye başladı. Gerçek bu. Bir burjuvanın budalaca ve gaddarca ön yargıları vardır. Ama bir işçide öyle bir şey yoktur. Beyni bomboştur. Doldurulması gereken de bu boşluktur. Biz bunu başaracağız. Bir kafanın içi yılan ve kurbağa dolu olacağına boş olsun daha iyi. Söylediklerim bilimsel şeyler. Hepsinin kutumda yeri var. Hepsi de evrim yasalarına uygun. Kayıtsızlık beni iğrendiriyor. Ama bundan asıl korkması gereken sizlersiniz. Taraftarlarınıza, orduyu ve kiliseyi savunanlara bir bakın. Nasıl da gevşekler. Missola bunları söyledikten sonra kolunu havaya kaldırdı. Yaşasın Cumhuriyet diye çılgınca bağırdı. Sonra da başını öne eğerek kalabalığın içine daldı ve gözden kayboldu. Joseph Lacris bu uzun öyküyü hiç zevk almadan dinlemişti. Missola kaba biri mi diye sordu. Henry Lyon, aksine çok zeki ve bilgili biridir diye cevap verdi. Bismarck nasıl Lasalle ile aynı safta olmak istediyse siz de onunla aynı safta olmak isterdiniz. Susamayan eşeğe su içirtilemeyeceğini söylerken Missola çok haklıydı. 5. ayrımın sonu sayfa 69.